Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 31. Ayırım. Böylece ilk eğitimi dünya işlerine ait bir iş sayan Yararlı İşler Meclisi'nin bu alanda gerekli olan reformları özetleyen raporu dönüp dolaşıp Şeyhül İslamlık makamının elinde kuşa çevrildi. Tartışmalar dönüp dolaşıp Kur'an, tecvid ve öteki din konuları nasıl okutulmalı sorusu etrafında toplandı. Bir yandan ordu çağdaş eğitim deneyine yönelirken, sivil hayat alanındaki ilk eğitimin dinsel alan olarak eskiden olduğundan daha fazla dünya eğitiminden ayrılıyordu. Düşünülen ilk eğitimin nazırlığının ulemadan birine verilmesi teklifini, II. Mahmud'un kendisinin din alanını ilgilendiren bir iş olduğu gerekçesiyle Şeyhülislamlığa havale etmesinin sonucu olarak, ordu dışında kalan alanda ilk eğitimin dinsel alan içinde kalması kesinleşti. 1838'de Rüştiye okullarının açılması kararı da bir yandan ilk okullara öğretmen yetiştirmek, öte yandan tıbbiye ve harbiye gibi okullara okur yazar öğrenci yetiştirmek düşüncesiyle alınmıştı. Fakat Tanzimat dönemine kadar bu alanda da hiçbir gelişme olmadı. Sadece 1839'da Sultanahmet Camii'nde Adli Marif Okulu adı altında bir ortaokul açıldı. Biraz sonra bu okul ikiye bölünerek ikincisine Ulum-ı Edebiye adı verildi. Bu okulların yaptığı iş okur yazar memur yetiştirmek işi idi. Yararlı İşler Meclisi'nin projesinde en üstün amacın dünya işlerinde başarı sağlamak olduğu söylendiği, bol bol bilim, marif, fen ve sanayiden söz edildiği halde ilk öğretimde kabul edilen ilke din eğitimi, orta öğretimde de memur yetiştirme işi oldu. Din kültürü ilk öğretimde verildikten sonra daha yüksek okullarda fen ve meslek konuları okutulacaktı. İlk öğretimin din alanına bırakılması yüzünden askerlik, mühendislik, tıp alanındaki yüksek düzeyde eğitim görecek gençlerin geleceği kanal yine tıkanmış oluyordu. İleride göreceğimiz gibi üniversite kurulması fikri doğduğu zaman bile alınabilecek öğrencilerin çoğu medrese öğrencileri olmuştu. Tanzimat döneminin sivrilmiş kişilerinin ancak bir ikisi bu Marif Okulu ve Edebi Bilgiler Okulu'ndan yetiştirilmiştir. Bu okulların birincisi daha çok mülkiye memurları, ikincisi hariciye memurları yetiştirmiştir. İkincide asıl eğitim dil eğitimi idi. Öğrenciler Arapça ve Fransızcadan başka coğrafya ve siyasal bilimler okuyacaklardı. Bu iki okul Mahmud zamanında ilkel biçimlerinde kaldılar. Ancak çok sonraları geliştiler ve 2. Abdülhamit zamanında kurulan mülkiye okulunun temeli oldular. Asıl rüştiyelerin kurulması ve çoğalması Tanzimat döneminde olmuştur. 4. Mühendishane, Tıbbiye ve Harp Okulu. Görülüyor ki 2. Mahmud zamanında ilk ve orta öğretimde temelli bir yenilik ve gelişme olmamıştır. Bu alan sözü geçen din adamlarının gözünde bilgisizlikle savaş, kişilere Müslümanlığı öğretmek, süre ezberletmek, hafız yetiştirmek idi. Koca bir imparatorluğa gerekli okur yazar hükümet adamı yetiştirmek için Sultanahmet'te bir okul kurmakla yetinilmesi, bunların dünyanın ne denli cahili durumuna geldiklerini gösterir. Ulemayı halk cehaleti diye endişelendiren şey esnaflığın gittikçe bektaşileşme eğilimi idi. İlk öğretim halkı yeniden Müslümanlığı kazandırmalı idi. II. Mahmud'un devlet ve din işlerine ayrılırken Şeyhülislamlığın şeriat alanındaki gücünü artırmasının sonucu olarak ilk eğitim din alanında kalmış oldu. Buna karşılık yüksek öğretim alanında Mahmud'un tutumu bunun tersinedir. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra yeni bir ordu kurulması zorunluluğunun 3 okulun geliştirilmesini de ya da yeniden kurulmasını gerektirdi. Bunların birincisi eskiden kalan mühendishane, ikincisi yeniden kurulan tıbbiye, üçüncüsü harbiye olmuştur. Bunların üçü de militer amaçlarla geliştirilmiş olmakla birlikte kuruluşlarının ya da geliştirilmelerinin yolları farklı olmuştur. En eski fen okulu olarak mühendishane genişletildi. 1827'de Bahriye Mühendishanesi ayrıldı. Bugünkü Deniz Harp Okulu'nun başlangıcı bu okuldur. Asıl mühendishanedeki öğrenci sayısı 40'tan 100'e çıkarıldı. Okulda hala 40 hatta 60 yaşlarında öğrenciler vardı. Eğitim Türkçe olarak yapılıyordu. Fakat Fransızca el kitapları kullanılıyordu. 1826'da Asakir-i Mansure taburları kurulduktan sonra fen subayı olarak mühendishane mezunları yetmediğinden üst sınıflarda bulunan kimi öğrenciler bu taburlara subay tayin edildiler. Bunlara mensure mühendisleri denildi. Bazıları da Bağdat, Şam, Trablus gibi yerlerde devlet binalarının onarılmasında, yol yapımında, Medine'nin su yollarının yapılmasında, istihkamların onarılmasında mühendis olarak çalıştırılmıştır. Kimileri de Ermeni mimarlarının tekelinde olan mimar ağalığının yanına verilmişlerdi. Yüksek eğitim alanında padişahın özel bir ilgi gösterdiği okul tıbbiye olmuştur. Bunun kuruluşunda ve gelişmesinde ulemadan hiçbir engel gelmedikten başka onlardan katkılar da gelmiştir. Belki de bu yüzden tıbbiye harbiyeden önce başarıyla kurulduktan başka hem hekimliğin geleneğine kuran hem de özgür düşünün yuvası haline gelen bir okul olmuştur. Aydınlanma dönemi Batı düşünün ilk yansımalarının burada başladığını Tanzimat döneminde göreceğiz. Bu kitabın birinci kesiminde ilk kez Comte de Bonneval'in orduda sıhhiye bölükleri kurulmasını tavsiye ettiğini görmüştük. Nizam-ı Cedid döneminde kurulan alaylar için hastane açıldığını da söylemiştik. Eski geleneksel tıbbın yanında yavaş yavaş modern tıp bilgilerinin de bu dönemde yer aldığını görürüz ki bu alanda tanınmış kişilerin en önemlisi Bektaşilik takibatının kurbanı olan Şanizade Ataullah Efendi'dir. Tıbbiyenin açılmasını gerektiren nedenlerin ordunun sağlık ihtiyacının karşılanması, yakın doğuya yayılan kolera salgınları, kontrol edilemeyen yabancı hekimlerin çoğalması gibi nedenler olduğunu düşünürsek, bunun bir devlet işi oluşu yüzünden din düşüncesinin önlemeye kalkışamadığı bir girişim olduğunu anlarız. Yeniçeriliğinin kaldırılışından 2 yıl sonra 1820'de ilk tıp okulu Tıphane-i Amire adı altında açıldı. Bunun hemen arkasından 1828 ya da 1829'da Cerrahhane adı altında bir okul daha açıldı. 1831'de bunların ikisi de ıslah edildi. Cerrahhane'nin ıslahı için Avrupa'dan Berlin'de ve Petersburg'da ameliyatları ile ün kazanmış bir profesör olan Sade de Galile davet edildi. Ancak asıl tıbbiyenin kuruluşu 1838'de bu iki okulun birleştirilmesiyle başladı. Buna yerli ve Avrupalı hocalar tayin edildi. Burada da o zamana dek hekim yetiştiren ve 1555'te Kanuni Süleyman tarafından kullanılan Süleymaniye Tıp Medresesi'nin yetiştirdiği hekimlerin yer aldığını görürüz. Bunların biri Cerrahhane Nazırı olan Müneccimbaşı Osman Sahip Efendi, öteki 1838'de tıbbiyenin kuruluşuna memur edilen eski hekimlerden Abdülhak Molla ve ağabeyi Mustafa Behçet Efendi'dir. tıp hocaları arasında adına rastladığımız ve ulemadan bir zatın oğlu olan Müneccimbaşı Osman Saip Efendi anatomi okutuyordu. 1852'ye kadar telif ve tercüme olarak tıp eserleri yazmıştı. Öteki bir öğretim üyesi Hafız Mehmet Efendi, profesör yardımcısı ve frengi üzerine batı dillerinden çevrilmiş bir eserin yazarıydı. Ulemadan olan bu zatlardan başka tıp hocaları olarak Rum Konstantin Efendi, Abdülhak Molla'nın asistanı Doktor Stefan, Fransızca okutan Ermeni Doktor Bogos gibi. Fakat tıbbiyenin asıl kuruluşu Maternik'in aracılığıyla Viyana'dan Karl Ambroso Bernard adlı genç bir tıp profesörünün getirilmesiyle başladı. Tıbbiyenin kuruluşunun anlamını en çok belirten olay, padişahın açılış töreninde bulunması ve son derece ilginç bir söylev çekmesi olmuştur. Sadeleştirerek ve kısaltarak bugünkü dile çevirirsek, Sultan Mahmud'un açılış nutkunda söyledikleri şunlardır. Bu okula, insan sağlığının korunması gibi kutsal bir ödeve kendisini verecek bir okul olacağı için öncelik verdim. Tıp öğretimi Fransızca olarak yapılacaktır. Bunun neden yabancı dille yapılacağını soracaksınız. Bunu zorunlu kılan güçlükleri bildireyim. Geçmişte bizde de tıp bilimleri üzerine birçok kitap yazılmıştır. Hatta Avrupalılar bu kitapları kendi dillerine çevirerek onlardan çok şey öğrenmişlerdi. Fakat bu kitaplar Arapça yazılmıştır. Birçok yıldan beri İslam okullarında bu kitaplar ilgi konusu olmaktan çıktıkları, bunları bilenlerin sayısı azaldığı için artık kullanılmaz olmuşlardır. Şimdi tıbbı kendi dilimizde çevirmek için yeniden bu kitaplara dönmek yıllar alacak uzun bir iştir. Bu kitapları kendi dillerine çevirmekle Avrupalılar 100 yıldan fazla bir süreden beri bunlara birçok yeni katkılarda bulunmuşlardır. Bundan başka bu konuları öğrenmenin yöntemlerinde büyük kolaylıklar geliştirmişlerdir. Bu yüzden tıp üzerine yazılmış Avrupa eserlerine kıyasla bu Arapça eserler artık yetersizdir. Bu eksikliklerin yeni eserlerden alınacak bilgilerle kaldırılabileceği iddia edilse bile bunlar çabucak Türkçe'ye çevrilemezler. Çünkü tıp öğretimi için gerekli olan 5-6 yıldan başka Arapçayı iyice öğrenmek en aşağı 10 yıl ister. Halbuki bir yandan ordumuz ve halkımız için iyi yetişmiş doktorlara, öte yandan tıp bilimlerinin kendi dilimize kazandırılmasına acele ihtiyacımız vardır. Bu yüzden Fransızca öğrenmenizi istemekten maksadım, onu sırf bu dilin hatırı için öğrenmeniz değil, tıbbi öğrenmeniz ve bu bilimi adım adım kendi dilimize kazandırmaktır. Ancak bu yapıldığı zaman kendi ülkemizde tıp, kendi dilimizde okutulur hale gelecektir. Bundan 30-40 yıl önce 3. Selim zamanında bir avuç kişinin Fransızca öğrenmesine karşı aklı başında sayılan kişilerin bile çıkardığı şamatayı hatırlarsak, Mahmud'un bu söyleminin önemini kavrayabiliriz. Mahmud bu söyleviyle Arapça tıp kitaplarının artık geçmişe karıştığını, çağdaş tıbbi bir Avrupa dili aracılığıyla almak zorunluluğu bulunduğunu açıkça söyleyecek bir yenilik önderi olduğunu gösteriyor. Söylemin önemi yalnızca bilim çağdaşlaşması açısından değil, dil çağdaşlaşması açısından da şaşılacak ölçüde ileri oluşundandır. Bir gün gelecek, şimdi bir Avrupa dilinde ve yabancılardan öğrendiğimiz tıbbı kendi dilimizde okutacağız ve böyle okutan hocalarımız yetişecektir diyor. Dil çağdaşlaşması akımının başlangıçlarını inceleyen Türkçülerin hiçbirinin farkına varmadığı bu görüş, Mahmud'u aynı zamanda ulusal dilin geliştirilmesi akımının öncüsü yapan bir görüştür. Gerçekte Mahmud'un bu sezişi çok geçmeden gerçekleşti. 30 yıldan az bir süre sonra 1866'da tıp okulunda öğretim dili olarak Türkçe, Fransızca'nın yerini aldı. Bu dönem Arapça ilim okutan medresenin bilim yuvası oluşunun sonu, çağdaş yüksek öğretim döneminin başlangıcıdır. İlginç olan bir yanda ulemanın Mahmud'un bu cesur adımına karşı ses çıkarmaması, hatta ulemadan olan birçok kişinin medreseyi bırakıp yeni tıp okulunda öğretim görevi almasıdır. Açılan tıbbiyenin şimdi anladığımız anlamda bir tıp fakültesi olduğunu sanmak bir hata olur. Başta gelen büyük zorluklardan biri, verilecek tıp derslerini anlayacak seviyede orta öğretim görmüş öğrencilerin bulunamayışıydı. Modern tıp eğitiminin geleceğini kavramış pek az aile vardı. Daha sonra Harbiye'nin açılışında göreceğimiz gibi bir müesseseye rağbet gösterecek bir sınıf yoktu. Bu yüzden Müslüman ailelerden pek az öğrenci alınabildi. Kaynaklardan edinilen izlenimlere göre alınan öğrencilerin çoğu yine medrese mezunlarıydı. Bunlara hazırlık dersleri olarak bazı genel bilim konuları, Arapça ve Fransızca öğretmek gerekiyordu. Bu genel öğretim konuları arasında bir yazı, Arapça dil bilgisi ve ilk kez olarak Osmanlı dili grameri, hatta Farsça Gülistan gibi konular okutulduğunu gördüğümüz zaman orta öğretim seviyesinin ne denli düşük olduğunu anlarız. Ancak bu derslerle birlikte fizik, kimya, zooloji ve botanik, ondan sonra fizyoloji, anatomi, askeri cerrahi ve nihayet iç ve dış hastalıklar ve doğum dersleri veriliyordu. Açılış söyleminde Mahmud'un hakkında iltifatlı sözler söylediği Dr. Barnard, o zaman 30 yaşında bir genç olmakla birlikte açılan okulda kısa süre içinde büyük başarılar elde ettiği anlaşılıyor. Yapacağı işlere karışılmaması şartıyla teklifi kabul ederek gelen Doktor Barnard, Galatasaray binasında açılan tıbbiyede baş profesör, iç ve dış hastalıklar dersleri verdiği için öğrenciler için Türkçe'ye çevrilen kitaplar yazdı. Öğrencilerin Fransızca, hatta Latince öğrenmelerine önem verdi. Okula Avrupa'dan koleksiyonlar ve laboratuvar malzemesi getirtti. 1844'te ölümünden sonra anatomi dersi için 1839'da Viyana'dan getirilen Doktor Sigmund Spitzer onun yerini aldı. Bu doktor aynı zamanda Padişah Abdülmecid'in doktoru olmuştur. Tıp okulunun açılışından sonra II. Mahmud kendi eşitlik anlayışını yansıtan bir kararname de çıkarttı. Hangi dinden olursa olsun bütün Osmanlı uyruklu kişilerin tıp okuluna kabul edileceğini ilan etti. Tıp okulunun ilk yıllarında Müslüman olmayan öğrenciler bulunduğunu Türkçe kaynaklar kaydetmemekle birlikte 1846'da okulun mezunlarından Viyana'ya tıp öğrenimine gönderilen 4 mezunun 3'ünün Müslüman olmayan uyruklardan olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri Ermeni, ikisi Katolik Rum'du. Yabancı bir kaynaktan öğrendiğimize göre 1847'de Osmanlı hükümeti 314 Müslüman, 95 Müslüman olmayan öğrenciyi devlet hesabına bu okulda okutmuştur. Yine aynı kaynağın bildirdiğine göre o yıl okulda 300 kadar Türk, 40 Rum, 29 Ermeni ve 15 Yahudi öğrenci bulunmaktaydı. Sağlık işleriyle ilgili ilk yenilikler de 2. Mahmud zamanında başlamıştır. Bunların başında karantina usulünün uygulanması gelir. Yukarıda adı geçen ve zamanın Avrupa yöntemlerinin alınması savunan Ahmet Resmi Efendi, Avrupa'dan döndükten sonra orada gördüğü karantina usulünün yararlarını anlatmaya kalkınca zamanın ileri gelenlerinden biri tarafından akılsızca azarlanmıştı. 31. ayırımın sonu. Sayfa 187. Devamı 32. ayırımda.